Ayrım 8.
Natalya İliniçka'nın üç köşe siyah başörtüsünü başına atıp kapının dışına kadar çıktı. Çocukları eteğine yapışmıştı. Polyuşka hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak hıçkırarak anasına yalvardı. Bırakma gitsin, bırakma gitsin ana. Savaşta ölecek. Baba gitme sen savaşa. Mişatka'nın dudakları titriyordu ama ağlamadı. Erkekçe tuttu kendini, kız kardeşine çıkıştı. Vuraklama be kas, savaşta herkes ölmez ki. Dedesi ona kazakların hiç ağlamadıklarını söylemişti. Ağlamak utanç verici bir şeydi bir kazak için. Ama babası atına binip de onu eğerin üstüne kaldırıp öperken baktı babasının da kirpikleri ıslak. O zaman işte Mişatka kendini daha fazla tutamadı. Gözlerinden yağmur taneleri gibi yaşlar aka aka yüzünü babasının göğsüne gömdü. Omuz kayışlarına dayadı. Orada zırlamaya başladı. Dedem gitsin savaşsın, ihtiyacımız yok bizim ona burada. İstemiyorum sen gidesin. Gregor oğlunu dikkatle yere bıraktı. Elinin tersiyle gözünün yaşını silip atını mahmuzladı. Kaç kere altındaki küheylan evinin basamakları önünden toprağı atıp dört nala uzaklaşmıştı. Kaç kere patikalardan, yolu yok, izi yok bozkırdan cepheye, kara ölümün kazakları yerlere yıktığı, kazak türküsünün sözlerince her günün her saatinde korku ve keder dolu olan yere götürmüştü. Ama Gregor hiçbir seferinde o güzelim sabah olduğu gibi gönlü karanlık ayrılmamıştı köyünden. Belirsiz önseziler, endişe, korku gönlünü eziyordu. Dizginleri eğer kayışının üzerine bırakıp tepenin sırtına vardı. Orada tozlu yolun yel değirmenine saptığı kavşakta arkasına baktı. Kapıda yalnız Natalya kalmıştı. Serin sabah meltemi, siyah yaslı başörtüsünü elinden kapıp götürmeye çalışıyordu. Rüzgarın dövüp köpürttüğü bulutlar gökyüzünün mavi, durgun yüzeyinde boyuna akıyordu. Ufkun dalgalı sırtında bir pus titreşiyordu. Atlar adeta gidiyordu. Uyuklayan Prokor eğerde sallanıyor, Gregor dişlerini sıkmış, ikide bir arkasına bakıyordu. Bir süre daha söğütlerin yeşil kümelerini görebildi. Donun gümüşsü uçarı kıvrıntısını, yel değirmeninin ağır ağır dönen kanatlarını görebildi. Sonra patika güneye keskin bir dönüş yaptı. Sazlık nehir kıyısı, don yel değirmeni hepsi ezik ekin tarlalarının ardında gözden kayboldular. Gregor ıslık çalmaya başladı. Gözlerini atının altınsı kahverengi boynuna, orada incecik ter tanelerine dikti. Bir daha da arkasına bakmadı. Canı cehenneme bu savaşında. Önce çir boyunda çarpışmalar olmuştu, sonra don kıyılarında. Şimdi de Koper, Medvetitsa, buzuluk üzerinde duyulacaktı savaşın gümbürtüsü. Zaten diye düşündü, bir düşman kurşunuyla yere yıkılacak olduktan sonra ha orada olmuş ha orada ne önemi var? 9. Nahiye merkezi üst Medvetitskaya çevresinde çarpışmalar oluyordu. Yazlık patikadan Hetman şosesine sapar sapmaz Gregor uzaktan uzağa top ateşinin uğultusunu duydu. Şose boyunca kızıl kuvvetlerin acele geri çekilişinin izleri görülüyordu. Yolda bir sürü terk edilmiş arabayla karşılaştı. Bir köycüğün ardındaki yarda bir top arabası gördü. Bir mermi dingilini paralamış, namlusu çarpılmıştı. Arabanın falakasına bağlı koşumlar kopuktu. Yardan yarım kilometre ötede bir tuz batağının güneşten kavrulmuş güdük otları üzerinde haki gömlekleri ve pantolonları, dizlikleri, ağır nalçalı çizmeleriyle asker cesetleri yatıyordu. Kazak süvarisinin peşlerinden yetişip kılıçtan geçirdiği kızıl ordu erleri. Atını cesetlerin yanından sürüp geçen Gregor, büzüm büzüm olmuş gömleklere bulaşan, kuruyan, bol kandan ve cesetlerin duruşlarından anladı bunu. Tırpanlanmış ota benziyorlardı. Kazaklar, öldürdükleri adamların urbalarını da çıkarmamışlardı. Belki kovalama devam etmeliydi ondan. Bir küme alıç ağacının yanında bir kazak yatıyordu. İki yana açılmış bacaklarında pantolonunun kırmızı şeritleri görünüyordu. Az ötede eğeri eski püskü, yırtık eğer kaşları sarı boyalı, açık doru bir at serilmiş kalmıştı. Gregor'la Prokhor'un atları yorulmaya başladılar. Yemlerini verme zamanıydı ama Gregor daha yeni çarpışma olan bir yerde durmak istemedi. Bir kilometre kadar daha gitti, bir dere yatağına indi, dizginleri kıstı. Az ötede bir gölcük vardı. Bendi temellerine kadar yıkılmış gitmişti. Prokhor, gölcüğün toprağı ufalanmış, çatlamış kıyısına kadar sürdü atını. Birden geri döndü. ''Ne var?'' diye sordu Gregor. ''Yaklaş da bak bir.'' Gregor atını bende doğru sürdü. Çamurda bir kadın ölüsü yatıyordu. Koyu renk etekliğinin kenarı yüzünü kapatmıştı. Dolgun beyaz bacakları vardı. Güneşten yanmış baldırları, gamzeli diz kapaklarıyla öyle bir iğrenç iki yana açık duruyordu. Kadının sol kolu kıvrılmış, altında kalmıştı. Gregor bir acele atından indi. Kasketini çıkarıp eğildi, ölü kadının eteğini indirip vücudunu örttü. Kadının genç, esmer yüzü ölümde bile güzeldi. Acıdan çatılmış kaşların altında yarı kapanık gözler soluk soluk parıldıyordu. Yumuşacık hatlarıyla ağzı sırıtıyor, sıkılmış dişleri sedefsi bir ışıltı salıyordu. Yerde çimlere düşen yanağı üstüne ince bir tutam saç dökülmüştü. Ölümün kaçamak safran sarısı gölgelerle boyamaya başladığı yanağa karıncalar üşüşmüştü. ''Köpoğullarının harap ettiği güzelliğe bak sen.'' dedi Prokhor hafif bir sesle. Bir dakika kadar sustu. Sonra öfkeyle tükürdü. ''Ben böylelerini, böyle kepaze herifleri duvara dayadım mı? Hadi çekip gidelim İsa hakkı için. Bakamıyorum, yüreğim parçalandı.'' ''Gömemez miydik dersin onu?'' diye sordu Gregor. ''Her rast geldiğimiz ölüyü gömmemiz mi gerek?'' Prokhor direndi. ''Yagotne'de moruğun birini gömdük. Şimdi de bu kadın burada. Hepsini gömmeye kalksak elimiz hep nasır olacak. Sonra mezarı neyle kazacağız? Kılıçla mezar kazılmaz kardeş. Bu toprak sıcaktan yarım metre katılmış kalmış baksana.'' Oradan bir an önce çekip gitmek istiyordu. Çizmesinin ucunu üzengiye sokamadı bir türlü acelesinden. Yeniden sırtı tırmandılar. Orada dalgın bir şey düşünen Prokhor Gregor'a sordu. ''Ne diyorsun Panteleyeviç? Bu dünyada yetmedi mi döktüğümüz kan ha?'' ''Yetti sayılır. Peki ne diyorsun, yakında bitecek mi?'' ''Bizim hakkımızdan gelsinler, hele ondan sonra bitecek.'' ''İyi valla, ne hayata çattık be. Belki ne kadar çabuk haklarlarsa bize o kadar iyi. Alaman savaşında kendi parmağını vurur uçururdun, evine yollarlardı seni. Ama şimdi elini kopart at, yine dövüştürüyorlar. Topaldı, sakattı, kördü demiyorlar. Fıtıkları bile her türlü rezil herifi alıyorlar. İki bacağın üstünde durabiliyor musun? Tamam, gel beri. Savaş böyle mi sona erdirilir? Allah tümünün belasını versin.'' dedi Prokhor yeisle. Yoldan çıktı, atından indi. Kendi kendine alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Atının kolan kayışını gevşetmeye başladı. Gece yarısından sonra üst Medvetitskaya'nın yakınında bir köyceye vardılar. Köyün dışında gözcü duran 3. alaydan bir devriye kolu onları durdurdu. Tümen kumandanını sesinden tanıyan kazaklar, tümen karargahının tam o köyde konakladığını, kurmay başkanı yüzbaşı Kopilov'un onu beklediğini bildirdiler. Ağzı kalabalık devriye başı bir kazağa Gregor'u karargaha götürmesini buyurup sözünü bağladı. ''Çok sıkı mevziye aldılar Gregor Panteleyeviç. Üst Medvetitskaya'yı daha uzun zaman ele geçiremeyiz bana kalırsa. Ama kim bilir tabii. Bizim de bir dolu birliğimiz var. Morokovskaya'dan İngiliz kuvvetleri gelecek diyorlar. Siz bir şey duydunuz mu?'' ''Hayır'' dedi Gregor. Atını mahmuzladı. Karargahın kaldığı evin kepenkleri sıkı sıkı kapanmış, sürgülenmişti. Gregor içeride kimse yok sandı ilkin ama koridora girdiğinde kulağına heyecanlı konuşmalar çalındı. Ön odanın tavanından sarkan koca lambanın ışığı dışarısının karanlığına alışan gözlerini kamaştırdı. Kalın, ağır tütün duman genzini yaktı. ''Sonunda gelebildin.'' dedi Kopilov sevinçle. Masanın üstünde dalgalanan mavi tütün dumanları arasından konuştu. ''Ne zamandır seni bekliyorduk.'' Gregor herkese selam verdi. Kasketini kaputunu çıkardı, masaya yanaştı. ''Bu ne duman böyle? Soluk alamıyor insan. Pencerelerden birini açamaz mıydınız?'' diye sordu kaşlarını çatıp. Kopilov'un yanında oturan Karlampi Yermakov gülümseyerek cevap verdi. ''Bizim genzimiz alışık, fark etmiyoruz bile.'' Bir pencere camını dirseğiyle itti, açtı kepengi. Taze gece havası odanın içine daldı. Lambanın alevi parlayıp söndü. ''Sen de bir iş yaptın ki, ne diye açtın hocamı sanki?'' diye Kopilov hoşnutsuz sordu. Elleriyle masanın üstünü yokluyordu. ''Kimde kibrit var? Dikkat edin, masanın üstünde mürekkep okkası var.'' Lambayı yaktılar. Penceredeki deliğin üstünü örttüler. Kopilov çabuk çabuk konuşarak anlatmaya başladı. Şimdiki halde cephede durum şöyle, yoldaş Melekov. Kızıllar üst Medvetitskaya'yı tutuyorlar. Üç yandan destek görmekteler. Hepsi birden aşağı yukarı 4000 süngü mevcutları. Yeterli sayıda top ve makineli tüfekleri var. Manastırın çevresinde siperler kazdılar, başka yerlerde de. Don kıyısı tepeleri onların elinde. Mevzilerine gelince hiç erişilmez demeyeceğim ama herhalde ele geçirilmesi kolay olmayacak. Bizim tarafımızda General Fitzhalorov'un kumandasındaki tümenden ve iki subay birliğinden başka Bogatiryov'un 6. Tugayı ile bizim 1. tümenimiz de geldiler. Ama tümen henüz tam mevcudunda değil. Piyade alayı yok. Üst Koperskaya'da bir yerlerde daha. Süvarinin tümü burada ama bölükler tam mevcut olmaktan uzaktalar. Mesela benim alayımda 3. bölükte 38 kazak var dedi 4. alayın kumandanı Sancaktar Dudarev. Daha önce ne kadardı mevcudunuz? Yermakov sordu. 91. Niçin bıraktın bölük dağılsın? Sen ne biçim kumandansın diye Gregor kaşlarını çatıp parmaklarıyla masayı döverek sordu. Ne yapabilirdim? Kimi tutabiliyorsun? Köylere dağıldılar, ailelerini görmeye gittiler hep. Ama yakında birer ikişer gelirler. Bugün 3 kişi geldi. Kopilov haritayı Gregor'un önüne itip işaret parmağıyla kuvvetlerin yerlerini gösterdi. Daha bir hücuma kalkmadık. Dün 2. alay yayan olarak bu kesime karşı ilerledi ama bir şey elde edilemedi. Kayıp verildi mi çok? Alay kumandanının raporuna bakılırsa 26 ölü ve yaralı varmış. Kuvvetlerin kıyaslanmasına gelince sayıca üstünlük bizim elimizde ama bir piyade hücumunu desteklemeye yetecek makinelimiz yok. Mermi sıkıntısı çekiyoruz. Cephane subayı 400 mermiyle 150 bin fişek vaat etti. Mühimmat gelir gelmez gönderecek ama gelir gelmez. Oysa biz yarın saldırmak zorundayız. General Fitzhalorov öyle emretti. Vurucu birlikleri desteklemeye bir alay ayırmamızı teklif ediyor. Dün 4 kere hücum ettiler. Çok ağır kayıplar verdiler. Doğrusu bu ya, yaman dövüştüler. Neyse, Fitzhalorov sağ kanadı pekiştirelim. Hücumu şurada, şu nokta üzerine aktaralım istiyor. Görüyor musun? Burada arazi düşman hatlarına 2 ya da 300 adıma kadar sokulmamıza elverişli. Generalin emir subayı da demincek buradaydı. Seninle bana sözlü emir getirdi. Yarın sabah saat 6'da General Fitzhalorov'un karargahına gidecekmişiz. Harekatın koordinasyonu için konferans varmış. Generalle karargahı şimdilik Bolşoy senin köyündeler. Bizim işimiz Sebriyakovo istasyonundan takviye birlikleri gelmeden düşmanı püskürtmek. Don'un öte yakasında kuvvetlerimiz pek bir şey yapamıyorlar. 4. tümen Koper'i geçti ama Kızıllar kuvvetli birlikler yolladılar o yana. Demir yoluna giden yolları inatla tutuyorlar. Bu arada Don üzerinde Duba Köprüsü kurdular. Teçhizat ve yedeklerini mümkün olan süratle üst Medvetitskaya'dan çıkarıyorlar. Müttefikler yola çıkmış diyor Kazaklar, doğru mu bu? Bir söylentiye göre birkaç İngiliz bataryası ile tanklar Çernichevski'den yola çıkmış. Ama mesele şurada. Bu tanklar Don'u nasıl geçecek? Bana kalırsa tanklar sadece söylenti. Ne zamandır sürüp gidiyor bu laflar. Odada uzun bir sessizlik oldu. Kopilov kahverengi subay ceketinin düğmelerini çözdü. Tombul tıraşı uzamış yanaklarını ellerine dayadı. Düşünceli, çoktan sönmüş cigarasının dibine uzun bir zaman çiğnedi durdu ağzında. Koyu, yuvarlak araları geniş gözleri yorgunluktan yarı kapanıyordu. Yakışıklı yüzünde uykusuz geçen gecelerin izi vardı. Bu adam bir zamanlar bir kilise okulunda öğretmendi. Pazar günleri bölgedeki tüccarların evine konuk gider, tüccarlarla karılarıyla az parasına iskambil oynardı. O zamanlar iyi gitar da çalardı. Şen, hoş sohbet bir adamdı. Az sonra genç bir kadın öğretmenle evlendi. Herhalde nahiye merkezinde oturacak, emekli olana kadar işinde çalışacaktı. Dünya Savaşı sırasında askere çağırdılar. Bir askeri okulda eğitim gördükten sonra Kazak alaylarından biriyle cepheye gönderildi. Savaş ne huyunu ne suyunu değiştirdi Kopilov'un. Etine dolgun, bodur gövdesinde, iyi huylu yüzünde, kılıcını taşıyışında, emri altındakilerle konuşuşunda, tecavüzden uzak, sivil mi sivil bir hava vardı. Sesinde o askerlere özgü madeni kumanda çatlaklığından eser yoktu. Subay üniformasını sırtında çuval gibi taşırdı. Cephede 3 yıl geçirmişti ya, hiçbir zaman bir askere benzememişti. Her haliyle savaşa kazara katılmış bir adamı andırıyordu. Görenler sahiden subay değil, subay üniforması giymiş, hali vakti yerinde kalantor bir şehirli derdi. Ama Kazakların ona büyük saygısı vardı. Karargah konferanslarında sözüne değer veriliyordu. İsyancı kumandanlığı Kopilov'un serin kanlı muhakeme gücüne, uysal tabiatına, savaş alanında çok kere ispat ettiği gösterişten uzak cesaretine büyük güven duyuyordu. Gregor'un bundan önceki kurmay başkanı cahil okumamış bir adamdı, Kruzil'in. Kruzil'in Çir'de savaşta ölünce karargahı devralan Kopilov görevlerini akıllıca, ihtiyatla ve başarıyla yerine getirdi. Bir zamanlar öğrencilerinin görev defterlerini düzeltmekte gösterdiği titizlikle harekat planları hazırlardı. Gerektiği zaman da Gregor'un bir sözüyle karargahı bırakır, atına atlar, bir alayın başına geçip savaşa giderdi. Gregor, ilkin yeni kurmay başkanına karşı ön yargıyla davrandı. Birkaç ay içerisinde daha iyi tanımıştı onu. Bir gün savaştan sonra onunla açık konuştu. ''Senin hakkında pek iyi şeyler düşünmediydim ben, Kopilov, ama şimdi bakıyorum da yanılmışım. Senden istediğim bağışla beni, eğer mümkünse...'' Kopilov gülümsedi, cevap vermedi. Bu saf itiraftan belli koltukları kabarmıştı. Ünde, şanda hiç gözü yoktu. Sıkı sıkıya bağlandığı siyasal görüşleri de yoktu. Savaşa karşı tutumuna gelince bir an önce sona ermesini istediği kaçınılmaz bir belaydı savaş. Şimdi de üst Medvedetskaya'nın ele geçirilmesini sağlayacak harekatın geleceğini değil, evde bıraktığı ailesini düşünüyordu. Doğduğu köyü düşünüyordu. Bir ata atlayıp 4 nala eve varmak, bir ay ya da 6 hafta kadar izinli kalmak orada. Ne iyi olurdu şimdi. Gregor Kopilov'u uzun uzun süzdükten sonra ayağa kalktı. Evet kardeşler, atamanlar, gidelim evlerimize de uyuyalım şimdi. Burada oturup üst Medvedetskaya'yı nasıl ele geçiririz diye kafa patlatmanın manası yok. Artık bizim yerimize generaller düşünüp karar verecekler. Yarın Fitsalorov'a gideriz, bizim gibi zavallılara biraz akıl öğretir. Yalnız ikinci alayla ilgili olarak benim düşüncem şu. Daha elimizde yetki varken kumandan Dudarev'in rütbelerini elinden alırsak iyi ederiz. Tayınını da... diye Yermekov araya girdi. Yok, şaka etmiyorum dedi Gregor. Bugünden tezi yok, rütbesini indirmeliyiz. Bölük kumandanı olsun o. Karlampi'yi alayın başına gönderelim. Sen hemen git Yermekov, alayı devir al. Yarın sabah emirlerimizi bekle. Kopilov kumanda değişikliği ile ilgili emri derhal yazacak. Alır yanında götürürsün. Benim gördüğüm Dudarev hiçbir zaman bir alaya kumanda edecek adam değil. Kafa yok ki adamda. Kazakların başına yeni bir bela getireceğinden korkarım. Piyade savaşı nedir bilirsiniz. Kumandan ne yaptığını bilmezse adamların hayatı pek kolay harcanır. Orası öyle. Ben Dudarev'in tenziline taraftarım diye Kopilov Gregor'u destekledi. Peki Yermekov, sen karşı mısın? Yermekov'un yüzünde hoşnutsuz bir ifadenin dolaştığını gören Gregor sordu. Yok, hayır, ben bir şey demedim. Yani kaşımızı da mı oynatmayalım artık? İyi öyleyse, Yermekov da karşı değil, şimdilik onun atlı alayının kumandasını Ryabchikov üzerine alır. Kopilov sen emri yaz, sonra da gün ağarana kadar uyu bir güzel. Saat 6'da hep ayaktayız. Gidelim de şu generali bir görelim bakalım. Yanımda 4 emireri götürüyorum. Kopilov şaşkın kaşlarını kaldırdı. Ne yapacaksın o kadar adamı? Gösteriş olsun diye. Biz de ayak takımı değiliz ya, tümene kumanda ediyoruz. Gregor gülerek omuzlarını dikeltti. Kaputunu omuzuna attı, kapıya yürüdü. Bir sundurmanın saçak altına uzanıp üzerine bir at çulu çekti. Ne çizmelerini ne de kaputunu çıkardı. Emir erleri uzun bir zaman avluda gürültü yaptılar. Yakın bir yerde atlar burun çalıp ayak tepiyorlardı. Havada bir taze tezek ve günün sıcağından sonra daha tam serinlememiş toprak kokusu vardı. Gregor yarı uykusunda emir erlerinin seslerini, kahkahalarını işitti. İçlerinden biri bir delikanlıydı sesine bakılırsa. Atına eğer vurup acı acı söylendi. Ah be birader, bıktım artık. Vakit gece yarısı. Al haberi, çık yola şimdi. Ne uyku var ne dinlenme bizim için. Oha, durdurduğun yerde ulan şeytan, ayağını kaldırsana be şu ayağını. Bir ikincisi derin, boğuk bir sesle mırıldandı. Ulan askerlik, bıktık artık senden de. Boğazımıza kadar geldi. Ne kadar iyi atımız varsa çökerttin be. Sesi birden bir yakarışa döndü. Bir cigaralık tütün döksene şuraya. Ulan ne biçim arkadaşsın. Belyavin'deyken sana verdiğim Kızıl Ordu çizmelerini unuttun mu? Unuttun değil mi? Ah ne domuzsun sen. Başkası olaydı ömrünce hatırlardı beni o çizmelerin hayrına ya. Senden de bir cigaralık olsun tütün sızdırabilirsem aşk olsun bana. Gem atın dişlerine çarpıp takırdadı. Hayvan derin derin soluyarak burun çaldı, tırsa kalktı gitti. Nalları taş gibi sert, kuru toprağın üstünde klakta klak sesler çıkardı. Hepsi de aynı şeyi konuşuyor. Bıktık artık senden, ulan askerlik boğazımıza kadar geldi diye aklından geçirdi Gregor. Gülümsedi. Hemen o anda uykuya daldı. Uykuya dalar dalmaz da daha önce de çok kere gördüğü bir düş gördü. Kahverengi tarlalarda diz boyu ekin dipleri üzerinde Kızıl Ordu adamları ilerliyordu. İlk sıra göz alabildiğine uzanıyordu. Onun ardında 6 ya da 7 sıra daha vardı. Sıkıcı bir sessizlik içine gitgide yaklaşıyordu adamlar. Ufacık kara karaltılar yavaş yavaş büyüdü. Şimdi hızla beri geldiklerini görebiliyordu. Geldiler, geldiler, geldiler. Atış menzili içine girdiler. Siyahları peşlerinde sürükleniyordu. Başlarında kenarları sallanan kukuletalar. Ağızları açık, sessiz. Gregor sığ bir sipere uzanmıştı. Silahının mekanizmasını çekip çekip ateş ediyordu. O ateş ettikçe Kızıl Ordu erleri tökezlenip yere yıkılıyordu. Yeni bir şarjör sürdü silahına, iki yanına baktı. Komşu siperlerden kazakların dışarı fırladıklarını gördü. Yüzleri korkudan allak bullak olmuştu. Kaçıyorlardı. Gregor yüreğinin hızla çarptığını duydu. Haykırdı. Ateş etsenize domuzlar, nereye? Durun kaçmayın. Avazı çıktığı kadar haykırdı ama sesi korkunç zayıftı. Hemen hiç işitilmiyordu. Dehşete kapılmıştı. O da ayağa fırladı. Ayakta durup sessiz sessiz doğruca üzerine varan, karanlık suratlı bir Kızıl Ordu erine son bir defa ateş etti. Iskaladı. Er genç değildi. Ciddi, haşin, korkusuz bir yüzü vardı. Hafif hafif koşuyordu. Ayakları değmiyor gibi yere. Kaşları çatılı, kasketi başının arkasına yatık, kaputunun etekleri içeri tıkılı. Gregor bir an yaklaşan düşmana baktı. Parıl parıl gözlerini, kısa, kıvırcık bir sakalın bürüdüğü yanaklarını, çizmelerinin geniş ağızlarını, azıcık yere bakan tüfeğin ufak, siyah namlu ağzını, onun üstünde bir inip bir alçalan süngünün kara ucunu gördü. Anlatılmaz bir dehşete kapıldı orada. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.